家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Kasım 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Haber Editörü Serdar Ermiş olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Serdar Ermiş'le birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Spor yazarı Ali Öcal stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti S-400'lerden vazgeçemeyiz. S-400'lerin üzerinden traktörle geçin dendiğini aktaran Erdoğan, Rusya ile stratejik ilişkimiz var, tamamen patriota yönelemeyiz dedi. Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve senatörlerle görüşmesinde gündeme gelen S-400'lere ilişkin, Rusya ile ilişkimizi bozamayız, stratejik ilişkimiz var. Türk akımını hesaba katmama şansımız var mı? Stratejik anlamda ilişkimizi bir kenara atamayız. Patriot'u da alalım dedik. Patriot sebebiyle S-400'ü bırakamam ki. Erdoğan, Beyaz Saray'da iade ettiği Trump'ın mektubu konusuna da değindi. Tepkileri olmadı. Bu şekilde uluslararası terörle mücadeleyi nasıl yürüteceğiz? Bir terörist önemli bir devletin başıyla görüşebiliyorsa ve arabuluculuk içinde böyle bir terörist teklif edilebiliyorsa bu işin suyu çıkmış demektir. Tabii Kılıçdaroğlu'na da mektup iade edildi diye bir haber vermeli diyor. Milliyet gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni tasarısı bloke edildi başlığı var. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından soykırım olarak tanınmasını öngören karar tasarısının onaylanmasını bloke etti. Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm, senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti gerekeni söyledim, dersini aldı. Erdoğan, Türkiye karşıtlarının sözcüsü gibi davranan Senatör Graham'le Beyaz Saray'da ne konuştuklarına ilişkin soruya bu yanıtı verdi. Senatörlerden bir tanesi dedi ki, Rusya mı size düşman, Amerika Birleşik Devletleri mi? Böyle bir siyaset anlayışı olur mu? Ben de düşman oluşturmak istemiyorum, Amerika'da Rusya'da dostum olsun istiyorum dedi. Tabii bu da onları rahatsız rahatsız ediyor. Ağzımızdan illa öyle bir şey koparmak istiyorlar. Lindsey Graham'a da gerekeni söyledim, dersini aldı. Diğerleri terörist Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu sahiplenmeye çalışıyorlar. Ancak biz bu konuda video izlettiğimizde başkan bayağı etkilendi. Mektubu iade ettiğimde tepkileri olmadı. Bir terörist önemli bir devletin başıyla görüşebiliyor ve arabuluculuk içinde bu isim teklif edilebiliyorsa bu işin suyu çıkmış demektir. Sabah gazetesinin manşeti: terör videosu Trump'ı çok etkiledi. Başkan Erdoğan, Trump'ın Oval Ofis'e davet ettiği 5 senatöre YPG'nin bir terör örgütü olduğunu anlattım, dedi. Videoyu izledikten sonraki tavırlarında bana göre en önemli hava Başkan Trump'ta oldu. O bayağı etkilendi. Ayrıca FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı da bütün o senatörlere verdik. Senatörlerin hepsine bir set olarak bunların tamamını göndereceğiz. F-35 programının müşterisi değil, ortağıyız. Burada da yine Trump'ı çok daha olumlu ve yapıcı gördüm. S-400'ü tamamen kaldırma teklifini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Ben Patriot sebebiyle S-400'ü bırakamam. Yunanistan'da S-300 var, çıkarmıyorlar. Bir ülkenin başkanı böyle bir teröristle nasıl görüşür? Yani terörü akladılar, patladılar. Tabii Kılıçdaroğlu'na da mektup iade edildi diye haber vermek lazım. Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben kendisine gerekenleri söyledim, bugün dersini aldı, dedi. Vatan için baş veririz ama asla baş eğmeyiz başlığı var. Erdoğan Maryland'de Türk vatandaşları ve Türk kökenli Amerikalılara hitap etti. İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda yer alır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz. Türkiye geri adım atmayacak, iftira kampanyasına boyun eğmeyecektir. Diriliş Postası'nın manşeti: Recep Tayyip Erdoğan, patriotlar için S-400'leri bırakmayacaklarını söyledi. S-400 egemenlik tasarrufumuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'lerin aktive edilmemesi önerisini reddeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patriot alabileceklerine dikkat çekti. Erdoğan, S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyor, doğru bulmuyoruz ifadelerini kullandı. Milat gazetesinin manşeti: operasyonlarla nefesi kesilen PKK-YPG kılıktan kılığa giriyor, aile kılıfı. YPG'nin bomba eğitimcisi Elif K., mülteci ailesi kılığında geldiği Adana'da yakalandı. Önce Türkçe bilmiyorum diyen terörist, daha sonra şehirleri kana bulamak için hazırladığı bombaların yerini gösterdi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: senatörleri ikna etmemi istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesine senatörlerin girmesinin nedeni anlaşıldı. Teklifin Trump'tan geldiğini anlatan Erdoğan, senatörlerin ön kabulleri var. Trump onları benim ikna etmemi ve dolayısıyla kendisi de rahatlamak istedi, dedi. Washington'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, PYD elebaşı Mazlum Kobani ile ilgili Trump'a verdiği belgeye ilişkin şunları söyledi. Tabii bu gizli belge. CIA, Ferit Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belgeyle istihbarat teşkilatımıza gönderdi. Biz de buyurun biz söylemiyoruz, CIA'nin evrakını veriyoruz, dedik. Rusya mı size düşman, Amerika Birleşik Devletleri mi şeklindeki soruya muhatap olduğunu anlatan Erdoğan tepkisini şu sözlerle gösterdi. Böyle siyaset olur mu? Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'da dostum olsun istiyorum. Rusya'da Rusya ile ilişkimizi bozamayız. S-400'lerin üzerinden traktörle geçin gibi laf ediyorlar. S-400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Akit gazetesinin manşeti baş veririz ama baş eğmeyiz. Başkan Erdoğan Washington'da milli güvenlik konusunda net konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye hareketinden önce Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk vatandaşlar ile Müslüman toplumu temsilcilerine hitap eden Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca baş veririz ama asla baş eğmeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasıdır," dedi. Erdoğan dönüş öncesi gazetecilerle söyleşisinde ise güvenli bölge, YPG'li teröristler, DAEŞ, mülteciler, S-400 ve Patriotlar konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti NATO'ya taşıyacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenli bölgeyle alakalı yaptığı açıklamada konuyu NATO toplantısına taşıyacağını söyleyerek NATO ülkelerinin tavrını göreceğiz. Olumlu yaklaşım alırsak ilk etapta kuzeyde bir barış koridoru ile ilgili adım atabiliriz dedi. S-400 ve F-35 konusunun gündeme gelmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 30 milyar dolara gidiyor. Geçen yıl 25 milyar doları yakalamıştık. Bu yıl daha ileri götürmeyi hedefliyoruz. Putin zaten bu konuda kararlı olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi böyle bir konumdayken bizim kalkıp S-400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. Ama biz Patriot'u da alalım dedik. Ama S-400'ü de alacağız. Çünkü bizim çok yönlü bir savunma sistemini kurma anlayışımız var. Silahlı kuvvetler olarak kendi programımızı böyle belirledik. Yani elimizde o da olacak, o da" ifadelerini kullandı. Türkiye gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri basını ziyareti böyle yorumladı. İstediğini alan lider. Erdoğan'ın skandal mektubu iade etmesi, canlı yayında FETÖ elebaşını istemesi ve tavizsiz duruşu dünyada geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın uluslararası ilişkilerde sadece ülkesinin menfaati doğrultusunda hareket ettiğini bilenler, kritik zirvede Trump'ın sergilediği portre karşısında şaşkınlık yaşadı. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünya medyası, "Görüşme Erdoğan'ın lehine sonuçlandı" yorumunu yaptı. İşte o manşetler. New York Times, "Trump Suriyeli mülteciler için Erdoğan'a hak verdi." Wall Street Journal, "Trump Erdoğan'ın büyük hayranı olduğunu söyledi. Türk lider yeni sayfa açma çağrısında bulundu." Financial Times, "Erdoğan Ermeni tasarısına yönelik tepkisini dile getirdi." The Independent, "İşler Erdoğan'ın lehine. Trump döneminde Beyaz Sarayı iki kez ziyaret eden lider çok az." Die Welt, "Erdoğan mektubu iade etti. Trump sustu." Star gazetesinin manşeti "Derslerini aldılar." Başkan Erdoğan, sorunların çözümü için Trump'ın samimi çaba sergilediğini söyledi. Sözde Ermeni soykırımı, YPG terör örgütü ve elebaşı Ferhat Abdüşahin'in gerçek yüzünü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkiye karşıtı cepheye anlattığını belirterek "derslerini aldılar" dedi. Akşam gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti "S-400'den vazgeçmeyiz, Patriot da alırız." Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri dönüşü uçakta konuştu. "S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz ama uygun şartlarda verirlerse Patriot da alırız."
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Huriye Coşkun hattımızda bizi bekliyor. Huriye Coşkun günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii ki meclis gündemiyle başlayalım. Bugün bütçe mesaisi olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Görüşmeye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılması bekleniyor. Bunun yanı sıra mecliste yine basın toplantıları olacak partilerin. Bunu da aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir basın toplantısı var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıval'ın bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Terörle mücadele en önemli başlıklardan biri şüphesiz. DEAŞ'lılar tek tek ülkelerine iade ediliyor. Bugün iki Alman vatandaşı DEAŞ'ın da ülkelerine iade edilmesi bekleniyor. Bugüne kadar Türkiye 7550 DEAŞ'lı teröristi vatandaşı oldukları ülkelere iade etmişti ve kalan tutuklu DEAŞ'lı teröristler için de süreç devam edecek. FETÖ davalarına bakalım. Bugün Akıncı Üssü davası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası ve Jandarma Genel Komutanlığı davaları var. Sanıkların son savunmaları alınıyor. Bunu da takipte olacağız. Ekonomideki başlığımız var. Bugün iki veri açıklanacak. Ağustos ayı işsizlik verileri ve Ekim ayı bütçe dengesi açıklanacak. Bunu da takipte olacağız. Son bir başlığımız var. Bu da öğrencileri ilgilendiriyor. Bugün ilk ara tatil başlayacak. Bu sene ilk bu uygulama hayata geçmişti. Öğrenciler ilk kez 5 günlük ara tatile çıkacaklar ve yeniden ders başı da 25 Kasım günü olacak. Bunu da hatırlatalım ve sözü yeniden sana bırakalım.
Huriye Coşkun teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Haber Editörü Serdar Ermiş. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetleri aslında bir anlamda ortak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüştü 13 Kasım'da. O görüşmeden dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu görüşmeye perde arkasına ilişkin ayrıntılar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete manşetlerinde yer alıyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
Şimdi ziyaret zaten zamanlama olarak çok kritik bir zamanda yapılmıştı. Birçok kişi tarafından Türk-Amerikan ilişkileri tarihindeki en kritik görüşmelerden biri olarak nitelendiriliyordu. Gerçekten de öyle. Son gelişmelere baktığımızda özellikle Suriye'nin kuzeyinde YPG-PYD terör örgütlerine Amerika'nın verdiği destek ve Türkiye ile ilgili konular bakıldığında gerçekten çok kritik bir görüşmeydi. Hani dışarıya yansıyan çok önemli şu konuda anlaşıldık. Bir önceki görüşmede olduğu gibi bir mutabakata varıldı gibi bir şey çıkmadı ama perde arkasında çok önemli gelişmeler oldu. Herkes kartlarını oynadı, açık oynadı, kapalı oynadı. Bu sefer Türkiye'nin karşısında iki tane, en az iki tane Amerika vardı diyorduk her zaman. Gerçekten de öyleydi çünkü Trump'ın tavırları çok farklı. Söyledikleri çok farklı ama Amerika'nın yaptıkları Türkiye'ye karşı tavırları ve sahadaki uygulamaları çok farklıydı. Dolayısıyla en az iki Amerika var diyorduk karşımızda. İşte bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan orada o iki Amerika'yla birden görüştü. Bir önceki görüşmeyi hatırlayalım. Ankara'daki Joe Biden, düzeltiyorum, ikinci başkan başkanlığında, başkan Pence başkanlığında gelen heyeti hatırlarsak o görüşme 6 saat sürmüştü, çok uzundu. O zaman demiştik diye başka bir Amerika var bugün Türkiye'de. Trump'tan farklı bir Amerika var. İşte o sahadaki farklı konuşan, Trump'ın söyledikleriyle çelişen şeyleri yapan Amerika burada demiştik. Bir mutabakat çıkmıştı orada. Şimdi o mutabakatın ardından yine sözler belli bir oranda tutulmadığı görüldü. Yine Amerika kendi yol haritasına, gizli ajandasına diyelim son dönemdeki tabirle, yine ondan yontmaya başladı bazı konularda. Dolayısıyla yeni bir görüşme ortaya çıktı. Zaten Trump'ın tavrından da bu söylediklerimizi destekliyor Trump'ın tavrı da. Senatör, 5 senatörü de o görüşmeye çağırarak adeta işte benim söylediklerimi tutamamamın sebebi Amerika'nın farklı davranmasının söylemle uygulama arasındaki farkın sebebi bu der gibi 5 senatörü de oraya getirmek suretiyle bu sefer iki Amerika ile birden bir görüşme gerçekleşti. Sonuç olarak baktığımız en somut sonuç Graham'ın tasarıyı engellemesi. Şu anda baktığımız zaman gerçekten bu önemli bir sonuç şu anda. Böyle kalırsa tabii onu da söylemek lazım. Artık Amerika ile ilgili her şeye temkinli yaklaşıyoruz. Verilen sözle sahada tutulacak mı tutulmayacak mı o uygulamayı görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu anda en somut sonuç ve çok önemli bir gösterge. Çünkü hani bu tür görüşmelerde, bu tür üst düzey görüşmelerde her şey dışarıya yansımıyor. Hı hı. Belli şeyler kapalı kapılar ardında kalıyor. Şu anda yansıyan evet. açısından baktığımızda gayet olumlu bir şey yansıdı peki. ilk adım olarak.
Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar arasında S-400'ler meselesi var. S-400'lerden vazgeçemeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya ile stratejik ilişkimiz var ama Patriot da alabiliriz. Fakat tamamen Patriot'a yönelemeyiz diyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Yani Türkiye burada net bir şekilde görüşmede bir kez daha tezlerinden geri adım atmayacağını net bir şekilde ortaya koydu. Süreç buraya ben getirmedim. S-400 konusunda özellikle. Patriot zamanında Amerika bize istediğimiz şartlarda verseydi biz S-400 almayacaktık. Dolayısıyla şimdi aldık ve ülkemize geldi artık kurulum aşamasında. Dolayısıyla bu saatten sonra ben geri adım atamam diye Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu ifade ediyor. Diyor ki ben S-400'ü aldım. Hala sen bana daha ciddi bir teklif sunmuş değilsin. Benim istediğim şartları bırak. Benim istediğim şartlara yaklaşan herhangi bir teklif sunmuş değilsin. Dolayısıyla ben niye sana mahkum kalayım? Ve bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten söylediğinden şunu da anlıyoruz. Bu da ortada. Zaten bu iş sadece S-400'de biten bir iş değil. Türkiye-Rusya ilişkileri. Rusya ile çok önemli ilişkilerimiz var. Özellikle de ekonomik, stratejik. Komşu sayılırız artık Suriye'deki durumdan dolayı. Fiili olarak da komşu sayılırız. Dolayısıyla doğalgaz, enerji, ticaret, turizm bunların hepsini alt alta koyduğunuzda Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmasını çok büyük şey olur, yanlış olur. Dolayısıyla Erdoğan da bunu açıkça ifade ediyor. Ben Rusya ile ilişkilerimi bozamam diyor. S-400 konusunda ben bu hale getirmedim. Türkiye net bir şekilde bu konudaki tavrını ortaya koydu. Geri adım atmayacağını söyledi. Bu görüşmede herkes onun üzerine kurulacağını ve bu işin biteceğini Amerika'da böyle yorumlar yapılıyordu ama tam tersi oldu yine. Türkiye bundan asla geri adım atmayacağını söyledi ve orada kaldı yani. Orada bekliyor şu anda.
Peki. Bir de terörist elebaşlarından Ferhat Abdüşahin ile ilgili bilgiler verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada bir de bir video gösterildiğini söyledi. Bu PYD-YPG ile ilgili bu başlığı nasıl değerlendirirsiniz?
Zaten Amerika'nın bu PYD-YPG ile ilgili hiçbir tutar tarafı yok. Tamamen onlar kendi Suriye'deki o tutunmak için buna mecbur olduklarını biliyorlar ve çok önceden beri yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi Ferhat Abdüşahin'in bir terörist olduğunu Amerika bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Çok iyi biliyor. Kim olduğunu çok iyi biliyor. PKK ile alakasını çok iyi biliyor. Gizlendiğini çok iyi biliyor. Nitekim zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ve senatörlere sunduğu bir belge var. CIA'nin Ferhat Abdüşahin'in bir terörist olduğuna dair Türkiye'ye gönderdiği geniş kapsamlı bir dosya. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dosyayı götürüp buyurun ben demiyorum. Kendi kuruluşunuz çok açık bir şekilde çerçevelerini çizerek kanıtlarıyla bunu ortaya koymuş ve bize göndermiş zamanında. Şimdi ben de size bunu getirdim diye önlerine koydu. Dolayısıyla Amerika bunu zaten biliyor. O video nedir? Hani bazı şeyler hatırlatma babından, insanların gözüne tekrar sokma babından çok önemli bu tür şeyler. Türkiye'nin yıllar öncesinden beri hep böyle bu tür görüşmelerde masada elini zayıflatan şey buydu aslında. Kendini anlatamamak. Bakın böyle bir zirvede böyle bir video ortaya çıkıyor ve insanların ne acılar çektiğini, bu teröristin Türkiye'de hangi saldırılara imza attığını hatırlatma açısından her türlü şeyi ortaya koyuyor. Türkiye dedi ki bak yaptıkları bunlar, görüntüleri bunlar. Bu adamın terörist olduğuna dair CIA'nin dosyası burada. Benim kanıtlarım da bunlar ki Türkiye daha farklı dosyalar da sundu götürdü oraya Ferhat Abdüşahin'le ilgili. Daha farklı görüntüler de izletildiğini düşünüyorum ve sunulduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir klip, bu herkese açık bir klip. Bir de bu devletler arası istihbari paylaşımlar vardır. Gizli dosyalar. Dolayısıyla Türkiye her şekilde bu adamın terörist olduğunu, eli kanlı bir terörist olduğunu bir kez daha orada masaya koymuş oldu.
Peki. Bir de FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili açıklamaları oldu. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kişinin iadesi konusunda. Onunla ilgili ayrıntıları, gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Amerika bunu zaten hiç o taraflara çok da çekmiyor konuyu. Hep öne daha başka konuları koyuyor. İşte PYD'yi koyuyor. Bize yönelik iftiralarını koyuyor. Ermeni tasarılarını koyuyor. Koyuyor da koyuyor. O tarafa hiç gelmiyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta dönüşte yaptığı açıklamalarda da o konuda çok bir yol alınamamış gibi göründüğünü, onların bu konuda hiç gündeme dahi getirmek istemediğini. Yani Amerika bir Türkiye'ye karşı her zaman bir koz olarak elinde tutmak isteyecektir bunu. Türkiye klasör, ya binlerce klasör gönderdi. Artık hani kör gözler bile bunu görebilir. Görmeyen gözler bile görebilir ama az önce de anlattığımız gibi işine gelmediği için o konulara hiç dönmek dahi istemiyor. Gündeme getirmek dahi istemiyor.
Bir de F-35 uçakları ile ilgili açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bununla ilgili bir somut gelişme oldu mu? Nasıl değerlendirirsiniz?
Bununla ilgili bir komisyon kuruldu. En somut gelişme bu aslında. Görüşmeden çıkan az önce söylediğimiz gibi o tasarının engellenmesi, durdurulmasından sonra bir çıkan ikinci bir sonuçtu bu. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve O'Brien Başkanlığı'nda bir komisyonun çalışması bu konuda F-35 ve S-400'lerin birlikte çalışmasında bir sakınca olmadığını Türkiye'ye anlatmak için böyle bir komisyon kurdu. Milli Savunma Bakanları da iki ülkenin bu konuya destek verecek, teknik uzmanlar da destek verecek. Amerika'nın baştan beri öne sürdüğü tez, hani bahanesi diyelim buna daha doğrusu, hani kendileri de inanarak söylemiyorlar bunu. İşte F-35'lerin, S-400'lerin F-35'in çalışmasına engel olacağı, F-35'lerin teknik bilgilerini çalacağı gibi böyle tezler ortaya sunuyor. Türkiye de işte bunu daha önce teklif etmişti Türkiye bunu. Hani gelin askeri yetkililerden, askeri teknik uzmanlardan bir komisyon kuralım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu ortaya koyalım diye. Kabul etmiyordu Amerika. Bu sefer iki ülkenin ulusal güvenlik danışmanı ve bizim İbrahim Kalın Başkanlığı'nda komisyon çalışacak. Yine dediğim gibi, az önce dediğim gibi, Milli Savunma Bakanlığı askeri teknik uzmanlar gözetiminde bu iş ortaya konacak. Şu anda somut bir şey yok ama bu komisyonun kurulması önemli. Amerika baştan beri buna karşı çıkıyordu. Dönüp dolaşıp olay gene biraz önce konuştuğumuz tüm konularda aynı şeye geliyor. Yani aslında burada S-400'ü almasını engellemek mi veyahut da işte Türkiye'nin petrole erişimini engellemek mi, Suriye'deki PYD aracılığıyla PYD'yi kalkan olarak koyarak veya Türkiye'nin bir adım ileri gitmesini, daha güçlenmesini engellemek mi, bölgede aktör olmasını engellemek mi? Çok büyük konular var. Sadece hani F-35 bir ayağı olarak görülebilir bu konular.
Peki. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesine senatörlerin de girmesinin nedenini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump onları benim ikna etmemi ve dolayısıyla da kendisini rahatlatmak istedi dedi. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
İşte az önce de konuştuk. İki Amerika, en az iki Amerika, işte ikinci Amerika. Şimdi Trump geliyor. Japonya'da mesela görüşmüşlerdi en son. Görüşüyor, anlaşıyorlar. Fakat gittiği zaman Amerika'ya Trump bakıyor ki her söylediğini, her verdiği sözü yapamıyor. Hani kimi zaman iyi polis, kötü polis de oynanıyor. O da oynanıyor Amerika tarafından Türkiye'ye karşı ama hani gerçekten de böyle bir farklılık da var. Çünkü kongredeki denge bıçak sırtında. 2-3 senatör fark ediyor Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında. Ve bir yandan da işleyen bir azil süreci var Trump'a karşı. İç politikada çok ciddi bir sıkıştırma var Trump'a karşı. Trump bir yandan bu sıkıştırmayla her ne kadar ilgilenmediğini söylese de aslında önemli bir konu. İlgileniyor. Amerika'daki üçüncü başkan olacak. Belki de azledilirse bu tehlikeyle karşı karşıya. Dolayısıyla önümüzdeki yılda seçim var bir yandan. Tüm bunları düşündüğümüzde Trump da çok rahat hareket edemiyor. İşte o dediğimiz ikinci Amerika çok rahat. Onların çünkü çok öyle bir seçim kaygısı yok, azil kaygısı yok. Ve Amerika'nın bir derin devleti gibi düşünelim. Hani basit olacak biraz da ama Amerika'nın bir devlet geleneği var ve başkana verdikleri söz hakkı genelde %10'u geçmez denir Amerika'nın devlet geleneğinin. İşte Trump da onun sıkıntısını yaşıyor. Oraya da çağırmasının sebebi de bu. Seninle konuşuyorum, söz veriyorum ama geliyorum burada bana engel var. Karşımda bir güç var. Gel bunu anlat, sen de rahatla, ben de rahatla gibi bir tavır olarak gördüm ben.
Peki, evet, bu ziyaretin, bu görüşmenin ayrıntıları bu şekilde yer alıyor gazete manşetlerinde. Bir yandan DEAŞ'lı teröristler, Türkiye'de bulunan yabancı ülke vatandaşı DEAŞ'lı teröristler ülkelerine iade ediliyor. Hürriyet gazetesinde 7 DEAŞ'lı daha ülkesine iade başlığı var. Biraz önce Huriye Coşkun da 2 Alman vatandaşının ülkelerine iade edileceğini söyledi. Nasıl değerlendirir gelişmeleri?
Türkiye Avrupa ülkelerine bir yüzleştiriyor artık terörle yaptıklarıyla, bugüne kadar izledikleri teröre karşı izledikleri politikayla onları yüzleştiriyor. Artık bu önemli bir fırsat oldu Türkiye için. Diyor ki Türkiye, biz diyor DEAŞ'la mücadele ettik. 3 tane hareket yapıyoruz. DEAŞ'a, birisi tamamen DEAŞ'a karşıydı. Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkan Harekatı. Orada 3000'den fazla DEAŞ militanı, terörist öldürüldü. Fakat ben bu operasyonları yaparken arkama dönüp baktığımda hiçbirinizi göremiyorum. Ne maddi destek veriyorsunuz, ne manevi destek veriyorsunuz. Bırakın desteği, köstek oluyorsunuz. Her seferinde bizim bu operasyonlarımızda en büyük tepki Avrupa ülkelerinden geliyor. Niye tepki gösteriyor? İşte buradaki karanlık ilişkilerden gösteriyor. İşte Amerika Kuzey Suriye'den çıkmadan önce o hapishanelerdeki DEAŞ'lı teröristlere dikkat çekmişti. Amerika'nın desteklediği o terör örgütünün yaptığı ilk iş hapishanelerin kapılarını açıp DEAŞ militanlarını salıvermek oldu. Nitekim Türkiye bunu görüntüleriyle, drone insansız hava aracı görüntüleriyle belgeleyerek ilgili yerlere gönderdi istihbarat birimlerinden. Fotoğraflarının bir kısmını da biz de izledik, yayınladık. Yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Oradan gelerek diyor ki Türkiye, artık yüzleşin. Ne yaptığınızı biliyorum. Ben sizin burada bu DEAŞ'la ilgili neler yaptığınızı çok iyi biliyorum diyor. Şimdi neler yapıyor? DEAŞ'ın Kur'an destekleyen, bugüne getiren, palazlandıran, hatırlarsanız DEAŞ'ın o en şaşalı dönemler diyorduk ki, yani bir terör örgütü, bir dağlarda dolaşan insanların bunu yapması mümkün değil, bunları yapması. Çok büyük bir çünkü şey vardı. Propaganda vardı, dünyaya korku salma çabası vardı. Dolayısıyla bu Avrupa ülkelerinin istihbarat örgütleri tarafından körüklenen, desteklenen bir örgüttü DEAŞ. Şimdi işte onunla yüzleşiyorlar. Orada yakalananlar, bir kısmı tabii yakalanıyor, hani bunlar biz bir kısmını yakalanıyor. Onun ülkenin ajanları çoktan bir şekilde oradan kurtuldular. Daha öncelerinden tabii söylüyorum. Şimdi Türkiye diyor ki buyurun, ben senin burada ne yaptığını biliyorum. Bak yapacağım şey bu. DEAŞ'ları geri göndermeye başladı. Önce kabul etmemeye yoluna gittiler. Bir iki açıklama yaptılar. Fakat Türkiye kararlı davrandı. Sonra vatandaşlıktan çıkarma gibi yollara döndüler. Ama Türkiye ne olursa olsun vatandaşlıktan çıksa da geldiği ülkeye göndereceğini söyledi. Nitekim son ilk gün bir Kapıkule'den bırakılan, bir ara bölgede kalan birisi vardı. Bir DEAŞ'lı vardı. Onu da Amerika alacağını söyledi. Amerikalıydı o. Şimdi de artık yeni bir safhaya geçti Türkiye. Direkt o ülkelerin havaalanlarına indiriyor. Yani Kapıkule sınır kapısından fiili olarak dışarı çıkmak yerine uçakla bindirip havaalanına indirip orada bırakıyor. Artık bu günkü birkaç gündür gerçekleşen sınır dışı işlemler bu şekilde yapıyor. Artık Avrupa ülkeleri de Türkiye'nin elinde ne olduğunu çok iyi biliyor.
Peki, evet, gündemin başlıkları bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet, teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Kanal 24 Haber Editörü Serdar Ermiş konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Ali Öcal stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, spora milli takımımızla, A milli futbol takımımızla ve güzel bir haberle başlayalım. 2020 Avrupa Şampiyonası'nı garantiledi A yıldızlı milli takımımız ve İzlanda ile 0-0 berabere kaldı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Öncelikle gerçekten dün gece ülke olarak büyük bir gurur yaşadık. Milli takımımız bizi çok heyecanlandı ve bitime bir hafta kala Euro 2020 finallerine katılmayı garantiledi. Tribünlerde 48.300 biletli seyirci ve 80 milyon nefesini tutmuş bu maça odaklanmıştı. İzlanda çok önemli bir ülkeydi, önemli bir futbol ülkesiydi. Alınacak sonuç merakla bekleniyordu ve milli takımımız bizi gerçekten mutlu etti. Beşinci kez Avrupa finallerine katılma hakkını elde etti. Daha önce 1996 ve 2000, 2008 ve 2016 yıllarında bu başarıyı göstermişti. Şimdi açılış maçı 12 Haziran 2020'de Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak, bir büyük futbol şölenine katılacak. Finalde biliyorsunuz İngiltere'de Wembley stadında oynanacak. 55 ülke mücadele etmişti. 10 grupta milli takımımız H grubunda yer almıştı. Fransa gibi, İzlanda gibi çok güçlü Avrupa futbolunun önemli takımlarıyla mücadele ediyordu. Kaldı ki Fransa geçtiğimiz yıl dünya kupasını kazanmış bir ülkeydi ve böylesine güçlü bir futbol ülkesini mağlup ederek bu başarıyı elde etti. Pazar gün son olarak Andorra karşılaşmasıyla grup maçları tamamlanacak. Yani gerçekten Türk futbolu önemli bir süreçten geçerken milli takımımızın bu elde etmiş olduğu başarı hepimizi gururlandırıyor. Önemli açıklamalar vardı gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına, internet sitelerine ve radyo mikrofonlarına yansıyan. Biliyorsunuz Şenol Güneş Türk futbolu için önemli bir teknik adam. Çok önemli başarılara imza atan bir teknik adam. Daha önce de Dünya Kupası'nda bize büyük bir mutluluk ve gurur yaşatmıştı. Maç sonu yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. Bu mesajları ben çok önemsiyorum. Önemli olan başarılı olurken bir takım eksiklikleri ve yanlışlıkları görebilmeli. Özellikle bir sözü var ki Türk futbolunun modeli tekrar dizayn edilmeli diyor. Yani bu çok önemli. Özellikle çok tartışılıyor Süper Lig'de mücadele eden takımlarımızın yabancı futbolcu sayıları, ortaya konulan futbol kalitesi, bunun yanında kulüplerimizin borç batağında olması, böylesi bir başarıyı yaşarken de Türk futbolunun yeniden bir modelinin ortaya konulması lazım. Yeni bir yapılandırma şart. Özellikle milli takımımıza baktığımız zaman ilk 11'imizde oynayan 4 tane Süper Lig'de mücadele eden futbolcumuz var. Diğerleri ise Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de çok önemli takımlarda oynayan oyuncuların olması bu başarıda elbette ki önemli bir kriter olarak görülüyor. Yaş ortalaması da bayağı genç bir ekip, 21-22-23 yaşlarında bir oyuncu grubu yaratıldı. Tabii kendi ligimizde oynayan oyuncuların sayısının da artması çok önemli. Tabii maçın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Spor Bakanımızın milli takımımızla birlikte olması, onları kutlaması ülke olarak hepimizi çok mutlu etti. Futbolu çok seven bir ülkeyiz. Şimdi 30 Kasım'ı bekliyoruz. Tabii 30 Kasım'dan önce son olarak bir Andorra maçımız var ama o sonuçları etkileyecek bir karşılaşma değil. Belki futbolda her şey olur. Arnavutluk'la Fransa karşılaşacak. Biz de Andorra ile oynayacağız. Arnavutluk eğer Fransa'yı mağlup ederse grup birinciliği şansımızın tekrar olduğunu görüyoruz. Bu da belki bir avantaj olacak. Ama önemli olan finallere katılmaktı. Şimdi Haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Bu hepimizi gururlandırdı. Tabii milli maç nedeniyle Süper Lig'de maçlara ara verilirken hafta içerisinde de dün gece Türk Hava Yolları basketbol liglerinde karşılaşmalar vardı. Temsilcimiz Efes Pilsen Zenit'i çok çekişmeli bir karşılaşma sonunda 88-90 yenerek puanını 10'a 14'e çıkarttı ve Barcelona grupta lider durumda bulunurken Fenerbahçe de bu akşam Moskova ile oynayacak. CSKA Moskova ile oynayacak. Fenerbahçe de 13. sırada yer almakta ve çok iyi bir grafik sergileyemiyor şu ana kadar. Sallacivetler 2 galibiyet, 5 mağlubiyet almış durumdaydı. Bu gece oynanacak karşılaşmayla Fenerbahçe'nin de yukarılara çıkışının devam edeceğini düşünüyorum. Tabii hafta sonu basketbol, voleybol ve handbolda önemli karşılaşmalar var. Venüs Sultanlar Ligi'nde bugün 9. hafta karşılaşmaları start alacak. Eczacıbaşı Vitra tüm maçlarını kazanarak liderliğini sürdürüyor. Eczacıbaşı Türk Hava Yolları'nı saat 19.30'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda ağırlayacak. Bu gece bu maçla 9. hafta maçları başlamış olacak.
Evet, siz de söylediniz, milli maç arası vardı. Geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de maçlar oynanmadı. Bu hafta sonu sanıyorum maçlar.
Yok, bu hafta da oynanmayacak. Bu hafta da çünkü pazar günü de milli maç olmuyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Süper Lig maçlarına da devam edecek. Gazete manşetlerine baktığımız zaman Süper Lig'de hoca değişimlerinin bir hayli fazla olduğunu, bugün de yine gazetelerin sayfalarına yansıdığını gördük. 18 tane takım içerisinde 7 tane takımın 11. hafta sonunda hoca değişimi yaşadılar. Bunlar da Türk futbolu adına, istikrar adına çok önemli gelişmeler değil.
Neye bağlıyorsunuz?
Yani şöyle bir durum var. Eğer bir başarısızlık varsa yönetim başkanın çekip gitmesini kimse beklemiyor ve fatura teknik adama kesiliyor. En kolaycılık, futbolcularla çok ciddi mukaveleler var. Onlarla yollar ayrılamıyor ve en kolay adam da teknik adam oluyor ve Türkiye bu yanlıştan mutlaka dönmesi gerekiyor ama hala bu yanlışlar sürüyor.
Ne yapılmalı size göre?
Yani bence artık bu dünyada da olan bir sistem. Ama dünya bize göre biraz daha istikrarlı, mukavelerini daha ciddi yapıyor, daha sabırlı davranıyor. Futbol seyircimiz bizde çok tahammülkar olmuyor. Mesela iki tane başkent takım içerisinde hemen mesela Ankara Gücü'nde üçüncü teknik adam göreve başladı. Yani dörder beşer haftada bir teknik adam değişimi yaşanıyor. Ankara Gücü Aykan Atik'le başlamıştı. Sonra Metin Diyadin'le yollarını ayırdı. Bu haftada Mustafa Kaplan'la yoluna devam edecek. Bunun yanında Mustafa Kaplan hemen bir başka başkent takımı Gençler Birliği'yle başlamıştı sezona. O da 10. hafta sonunda yollarına ayrıldı. Kayseri Spor'da yine iki tane teknik adam değişimini yaşadı. Samet Aybaba ve Hikmet Karaman gibi oyuncuları, teknik adamlarıyla yollarına ayrıldılar. Bunlar istikrar adına, futbolun geleceği adına doğru şeyler olarak görmüyoruz. Tabii biz futbolu çok seviyoruz ama bunun yanında ülke olarak da çok büyük bir hedefimiz var. Olimpiyat düzenlemek gibi bir hayalin peşinde koşuyoruz. 2020 Olimpiyat oyunları da artık yaklaşıyor. Tokyo hazırlıkları ve kotalar alınmaya başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl olimpiyat yılı, sporun en büyük yüce tepesi, en zirvesi olan bir şey. İşte bütün dünyanın gözü olimpiyatlarda olacak. Olimpiyat düzenleyecek bir ülkenin de futbol başta olmak üzere tüm spor dallarında artık daha ciddi, daha kararlı, daha istikrarlı projeler yapmak zorunda.
Ne yapılmalı size göre?
Mesela biz olimpiyat düzenlemeye aday bir ülkeyiz. Ben şunu gördüm ki tesis noktasında biz sıkıntı yaşamıyoruz. Çok ciddi tesisler yapıldı. Özellikle son 20 yılda her manada ülkemiz önemli tesislere kavuştu. Tabii bunun yanında organizasyon da çok önemli. Tabii Türkiye organizasyon kabiliyetini de geliştiren bir ülke. Çok önemli uluslararası organizasyonlara imza attı. Dünya şampiyonluklarına imza attı. Dolayısıyla ben organizasyon noktasında da fazla sıkıntı yaşayacak bir ülke olarak görmüyorum. Ama bizim en büyük sorunumuz spor kültürü çok önemlidir. Sporun toplumun her kesimine iyi anlatılması gerekiyor. Biz özellikle futboldan başka diğer spor branşlarına çok seyirci ve taraftar bulan bir ülke değiliz. Özellikle futboldan sonra basketbol, son yıllarda arka arkaya gelen başarılar dolayısıyla voleybol, işte filenin sultanlarının çok büyük başarıları, geçtiğimiz dönem olimpiyat vizesi alması, özellikle takımlarımızın Avrupa'da başarısı, voleybolda da seyircimizi artırdı, tribünlerdeki seyirci sayısını. Tabii takım sporları içerisinde handbol en öksüz kalan sporların başında geliyor tribünlerde. Çünkü handbola gösterilen ilgi beni endişelendiriyor. Dolayısıyla handbolun takım sporlarında bir atak yapması lazım. Tabii diğer olimpik branşlar da çok önemli. Atletizme göstereceğimiz ilgi, alaka çok önemli. Her şeyden önce sporun hepimizin yaşamında olması gerektiği çok. Herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Bir de biz okul sporlarını çok önemsemeliyiz.
Hangileri bunlar?
18 milyon gibi bir ilk ve orta öğretimde öğrencimizin olduğunu düşünürsek bu muhteşem bir zenginlik. Dünya azalan gençlik nüfusunu artırmak için çeşitli çareler ararken biz öğrencilerimizi özellikle okullarımızda spora fazla yönlendiremiyoruz. Tabii bunun sebepleri de var. Aileler genelde okulla sporun birlikte yürütülmesi konusunda endişeliler. Eskiden böyle bir yanlışlık var. Tabii bu biraz daha artık gideriliyor ama yeterli değil. Okul ve spor birlikte yürütülebilir. Spor insanı disiplinli yapar. Spor, sağlıklı bir bireyin yanında insana çok şeyler kazandırır. Dolayısıyla okullara çok önem vermeliyiz. Her öğrenci okula adımını attığı gün mutlaka sporla tanıştırılmalı diye düşünüyorum.
Peki, evet, bunlar yapmamız gerekenler. Önümüzdeki süreçte umarız daha çok hayata geçecektir. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
için.
Ben
teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Spor yazarı Ali Öcal konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, camilerimizden ezan sesini duymak, birlikte namaza durmak, aynı duaya el açmak demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu sadece bir radyo değil. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan hasretini dindiriyor, memleketi size getiriyor.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle. Ankara çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15, İstanbul parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 21, İzmir parçalı bulutlu 22, Erzurum parçalı ve az bulutlu 13, Amsterdam yağmurlu 5, Atina parçalı bulutlu 23, Bağdat parçalı bulutlu 26, Berlin yağmurlu 10, Paris yağmurlu 8, Roma kuvvetli sağanak yağışlı 19, Saraybosna sağanak yağışlı 16, Kiev parçalı bulutlu 8, Londra yağmurlu 8, Moskova az bulutlu 5, Lefkoşa yağmurlu 8, Madrid parçalı bulutlu 11, Mekke parçalı bulutlu 35, New York az bulutlu 10 ve Viyana çok bulutlu 12 derece olacak.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hoş geldiniz hocam programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türktağan. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Bu haftanın en önemli konu başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaret ve orada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme. Bu görüşmenin ayrıntıları dönüşte gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anlatıldı. S-400 başlığı çok öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri S-400'lerin alınmaması yönünde görüş bildiriyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin stratejik bir mesele olduğunu ve patriotlar içinde bırakılamayacağını söylüyor. Nasıl değerlendirirsiniz gelinen durumu? Bundan sonrası için nasıl bir çözüm bulunabilir?
Evet. Yani şimdi Türkiye açısından baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte bölgedeki özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler doğrultusunda Trump'la olan görüşmesi başarılı geçmiş gibi. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından bunu söyleyebilir miyiz? ABD dedi ki özellikle iç politikada işte Trump'ın aziz süreci, işte PKK-PYD ile olan ilişkiler, bir takım İsrail lobisinin Türkiye karşıtı propagandaları, FETÖ başta olmak üzere işte bölgede Amerika'da onların propagandaları bir bakıma ABD yönetimini etkiliyor. Ama biliyorsunuz işte Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman bir takım işte sanayi ürünlerine vergi koydu, çeliğe ambargo koydu bir takım siyasilere, sonra geri aldı. İşte Rahip Brunson'dan itibaren son darbe öncesi, 15 Temmuz darbe öncesi başlayan bu kriz ortamı aslında Sayın Trump'ın Erdoğan görüşmesiyle birlikte zaman zaman, dönem dönem bir şekilde durağan hale geliyor. Ama sonra bir bakıyorsunuz 3-5 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi tekrardan iç politikada kullanabilmek amacıyla bir takım argümanlar ortaya koyuyor. İşte Ermeni, sözde Ermeni işte soykırım yasasından tutun bir takım işte Halk Bankası davasına kadar bazı argümanları gündeme getirip Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Tabii burada şuna bakmak lazım Arzu Türktuğan. Satır aralarında hem ABD Başkanı Trump'ın hem Pentagon yetkililerinin hem de Dışişleri Bakanı Pompeo'nun vurguladığı bir şey var aslında. Burada diyorlar ki Türkiye Rusya'yla çok yakın ilişki kuruyor. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı bir takım askeri sanayi ürünleri sınırları artık aşmış durumda. Bu stratejik bir işbirliğine doğru gidiyor. O yüzden biz aslında bundan rahatsızız. Hani bunu engellemek adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Onu da neden diyorlar? Çünkü Türkiye NATO'nun doğu kanadının en büyük ülkesi. En büyük kara gücü de diyebiliriz Türkiye'yi. Ve Soğuk Savaş döneminde hani NATO açısından olmazsa olmazı olmuş ve günümüzde de Avrupa için, Avrupa'nın güvenliği için çok önemli bir ülke. Şimdi doğu kanadında bir ülkenin hani Rusya'yla yakın ilişki kurması askeri anlamda hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Avrupa'daki bir takım ülkeleri endişelendiriyor. Rahatsız ediyor demiyorum. Endişelendiriyor. Şöyle ki çünkü Türkiye'nin bulunduğu konum coğrafi olarak işte batıyla doğuyu birbirine bağlayan Orta Doğu'nun enerji kaynaklarının batıya ulaşması, Rusya'nın enerji kaynaklarının batıya ulaşması, Çin'in batıya ulaşması açısından çok kritik bir nokta. Bir de yakın dönemde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, orada bulunan işte yeraltı kaynaklarının çıkarılıp değerlendirilmesi gibi duruma bağlı olarak Türkiye'nin doğuya kayması demek, batının önemli oranda güç kaybetmesi demek. Türkiye'nin batıda kalması demek ise doğunun son dönemde bu çift kutuplu dünya düzeni içerisinde, daha doğrusu Rusya'nın öne sürdüğü işte çift kutuplu dünya düzeninde yeniden o tek kutupa doğru bir dönüşe neden olabilir. Ha, bu süreç hem Rusya'yı Türkiye'ye yönelik bazı politik adımlar atmaya itiyor hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni atmak istediği bir takım adımları atmamasına neden oluyor. Mesela şöyle değerlendirebiliriz. Suriye'de ABD aslında Trump askerlerimi çekiyorum deyip de Suriye'nin kuzeyinden çekilirken kısmen bu. Yani hala o petrolü korumak adına güya DAEŞ'ten petrolü korumak adına işte petrol kuyularında 600 civarında asker bırakacağım diyor. Bir takım askeri üsleri hala aktif edeceğim diyor ama burada çekilirken bu bir stratejik bir çekilmeydi. Neden? Bakın Suriye'nin kuzeyinden çekildi Amerika Birleşik Devletleri ve burayı Rusya ile Esed rejimine bıraktı. İşin ilginç tarafı daha önceki programlarımızda da biz dile getirmiştik. Membiş'ten çekilirken ya da Aynel Arap'tan çekilirken Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Esper Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu arayarak hem koruma çekilirken ABD askerlerine koruma sağlaması için hem de onların çekildikleri yerlere Rus askerlerin girmesi açısından bir fırsat verdi. Ve Rusya sanki bunu bir kazanç olarak değerlendirerek, kazanım olarak değerlendirerek ABD askerlerinin çekildiği bölgelere, sınırımıza geldiler. Ve gelirken de Esed rejim de buralara girdi. Bu ilk bakışta ne olarak gözüküyor? Kazanç olarak gözüküyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri büyük bir fayda elde etti burada. Neden? Bakın sınırda en büyük müttefikiyle PKK-PYD üzerine büyük bir kriz yaşıyordu. Her gün bu gündem oluyordu. Ama şimdi 30 kilometre işte Aynel Arap'la Tel Abyad'la Resulayn arasındaki o 30-32 kilometrelik alandan çekilip daha da işte Rakka, Deir ez-Zor tarafına çekilip sınırda Türkiye ile bir kriz yaşama olasılığından kurtulmuş oldu. Peki bu sorunu kime atmış oldu şu anda? Bu sorunu Rusya'ya atmış oldu. Yani buyur artık sen Türkiye ile sınıra yerleş, buna izin verdi. Ve PKK-PYD sorunu artık Rusya'nın sorunu haline geldi. Yani günümüzde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Savunma Bakanı işte Hulusi Akar sık sık dile getiriyor. Ne diyor? Sınırda PKK-PYD varlığı hala devam ediyor. Ve yapmış olduğumuz Soçi'deki mutabakat çerçevesindeki 10 kilometre tırnak içinde söyleyelim alanda hani PKK-PYD'liler açısından orada bir devriye atıyoruz biz. Ya ama 30 kilometrede PKK-PYD'lilerin bulunmasını istememiştik. Ama şimdi görüyoruz ki Rusya henüz bunu başaramadı. Yani o Soçi mutabakatına uygun davranmıyor. Bir de aynı Soçi mutabakatı daha önce Eylül ayında Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda yapılmıştı. Bakın Rusya da Soçi mutabakatı, İdlib özelindeki Soçi mutabakatına Türkiye'nin uymadığını sık sık dile getiriyordu. Ama şimdi avantajı Türkiye'ye ele geçirmiş gibi gözüküyor. Çünkü artık Rusya İdlib konusunda Soçi mutabakatına uymuyoruz dediğinde Türkiye diyecek ki bir dakika. Biz sizde Soçi'de başka şey Suriye'nin kuzeyi konusunda mutabakat yaptık ama siz PKK-PYD'yi oradan çıkaramadınız. Ve onlar hala orada bomba döşüyorlar, mayın döşüyorlar, EYT döşüyorlar, saldırı düzenliyorlar. O zaman siz görevinizi yerine getirmiyorsunuz. Yani İdlib sorunundan artık Suriye'nin kuzeyine doğru bir kayış oldu. Burada aynı zamanda herhangi bir bombalamada, herhangi bir saldırıda sorumlu Amerika Birleşik Devletleri değil artık. Kim peki? Sorumlu Rusya ve Esed rejim. Bunu göremediler. Şöyle olması gerekiyordu. Rusya acele etti. Bunu kazanım olarak gördü. Eğer gerçekten Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata devam edip de Tel Abyad Resulay'ın dışında da bunu devam ettirmesine imkan sağlasaydı Ruslar, bugün PKK-PYD sorunu başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi tamamıyla terk etmesi daha da kolaylaşacaktı. Bu Rusya'nın çok büyük bir kaybı oldu. Şimdi tabii şey diyorlar hani bölgede Suriye'nin kuzeyinde özellikle Rusya yeni bir askeri üs kuruyor Kamışlı'da. Oraya yığınak yapıyor gibi ben basında bir takım yorumlar görüyorum ama hani Rusya çalışan birisi olarak söylüyorum. Rusya Kamışlı'daki askeri üssü yeni kurmuyor. Rusya burayı 3 yıldır askeri olarak kullanıyordu zaten. Ve o Kamışlı havaalanı Rusya ile Suriye rejiminin kontrolü altındaydı zaten. Hiç PKK-PYD'nin kontrolüne girmedi o havaalanı. Suriye'ye girdikten itibaren o kontrol tamamıyla Rusya'nın elindeydi. Rusya oraya askeri uçakların inmesi için işte PKK-PYD ile Esed arasında yapılan görüşmelerde bir karargah, bir merkez olarak kullanıyordu. Peki basında çıkan bu askeri üs kurma gibi yorumların nedeni neydi Arzu Türk'tan? Onun nedeni şu, Soçi'de Türkiye ile Rusya'nın arasında yapılan bu devriyelerle ilgili mutabakat çerçevesinde Rusya buraya helikopter gönderiyor. 3 tane helikopter gönderdi. Ve bu helikopterler bu devriyelere ne yapacaklar? Gözetleme görevi üstlenecekler Suriye'nin kuzeyinde. Şimdi Himeymin'den helikopterin oraya gitmesi sıkıntı olabilir, sorun olabilir. Uçak tabii ki sorun olmaz ama helikopter için mesafe anlamında bazı sıkıntılar olabilir. Onlar 3 tane helikopteri Kamışlı'ya naklettiler. Ama bu helikopterleri korumak için de kısa menzilli hava savunma sistemi dediğimiz Pantsir S sistemini de buraya yerleştirdiler. İşte burada asıl sorun ortaya çıkıyor. Çünkü Pantsir sisteminin, hava savunma sisteminin Kamışlı'ya hemen bizim sınırımızın karşısına yerleştirilmesi Türkiye açısından bir sorun olabilir. Çünkü o Pantsir sistemi aynı zamanda Türkiye sınırını da kontrol edecek. Türkiye'nin içinde kontrol edecek ve gözetleyecek anlamına geliyor ki ve eğer bu Pantsir sistemi bir başlangıç olur da Rusya bu süreci 3 yıl 5 yıl sonra daha da o Kamışlı'daki kısmen kullandığı o işte askeri uçakların inmesi için kullandığı üssü komplike hale getirip de Himeymin gibi çevirirse o zaman tabii ki Türkiye açısından bir tehdit oluşturabilir. Çünkü kimse sınırında başka büyük bir ülkenin askeri bir yığınak yapmasını istemez. Bu şu örneğe benziyor. Bizim gidip de Ukrayna'da Donbas'ta Rusların sınırına kocaman bir askeri üs kurup uçaklarımızı, ne bileyim işte hava savunma sistemlerimizi yerleştirmemiz gibi bir anlama gelir. Bunu Rusların doğru anlayacağını düşünüyorum. Ruslar burada bir stratejik, çok büyük bir stratejik hata yaptılar. Onun özelinde şunu da örnek gösterelim. Mesela Ruslar şimdi sık sık bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki petrolü satıp PKK-PYD'ye vermesinden rahatsız. En çok Ruslar rahatsız. Türkiye de rahatsız. Ama en çok Ruslar niye rahatsız onu söyleyeyim. Çünkü ABD Suriye'deki Esed rejimine ambargo uyguluyor. Ambargo uyguladığı için de Suriye rejiminin dışarıdan petrol satın alması gerekiyor. Önceden bu petrolü İran üzerinden geliyordu. Ama İran'a da ambargo uyguladığı için işte Süveyş kanalı üzerinden ne bileyim bu İran petrolü geliyordu. Ama şimdi İran petrolü gelmiyor. O zaman Suriye rejiminin petrol ihtiyacını nereden karşılaması gerekiyor? Rusya'nın karşılaması gerekiyor. Rusya tankerlerle boğazlardan geçip, bizim boğazlarımızdan geçip Suriye rejimine petrol anlamda takviye yapıyor. Ama bunu geçici olarak düşünüyordu Ruslar. Bir şekilde işte Suriye'deki o petrol sahalarının ele geçirileceğini düşünüyorlardı. Çünkü Suriye'deki o petrol sahaları Suriye rejiminin ihtiyacını karşılayabiliyor. Kendi ihtiyacını karşılayabiliyor. Ama şu durumda biz bunun gelirini hani PKK-PYD'ye vereceğiz dediğine göre o zaman Amerika Birleşik Devletleri şunu düşünüyor. Bu petrolü satmayı düşünüyor. Peki kime satacak? İki tane ihtimal var. Ya Esed rejimine satacak Amerika Birleşik Devletleri bunu.
Ondan aldığını ona mı satacak?
Tabii. Yani Esed rejimi Suriye sınırları içerisindeki rafinerilerde işlenen o Ramallah gibi başta olmak üzere bunu en çok Esed rejimi ihtiyaç duyduğu için ona parayla satacak PKK-PYD. Bir diğer ihtimal var. Bunu tankerlerle Irak'a taşıyacak. Irak'taki o Kuzey Irak'taki özellikle Barzani ile Talabani'nin olduğu bölgedeki rafinerilerde bunu bir şekilde Irak iç piyasasına nakledebilir. Hani bazılar diyor ki işte Kerkük-Ceyhan hattına bunu aktarabilir mi? Bu mümkün değil. Çünkü Kerkük-Ceyhan hattı sonuçta Kerkük'ten başladığı için ve orası da Irak merkezi yönetiminin kontrolünde olduğu için o hatta bunu aktarması mümkün değil. Bunu iç piyasada tüketmesi gerekiyor. O da Kuzey Irak'ta bunu yapacak. Kuzey Irak bunu kime satacaktır? İşin ilginç tarafı o da İran'a satacaktır. Yani Kuzey Irak yönetiminde o petrolü İran üzerinden ne bileyim spot piyasaya verebilir. Yine Rusya almış olur. Bakın yani karşı çıkanlar petrolü alacaklar birbirine girmiş durumda. Yani Esed rejimi, Rusya, İran birbiriyle düşman ama rafineriden çıkan petrol serbest piyasaya girdikten sonra bunun alıcısı Ruslar olabilir, İran olabilir, Irak rejimi olabilir. Farklı alternatifler var. İşte burada bunu engellemek için bir fırsat vardı. Onu Ruslar yine kaybetmiş oldu. Hı hı. Nasıl bir fırsat verdi? Eğer Barış Pınar Harekatı devam etseydi ve sadece Resulayn Tel Abyad hattında değil de özellikle Irak sınırında Malikiye, Derbesiye bölgesinde bugün Ruslarla devriye attığımız bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri girebilseydi o zaman bu petrolü, ABD'nin petrolü çıkarmak için kullandığı Fişabur sınır kapısı Türkiye'nin elinde kontrolünde olacaktı. Şimdi Irak sınırını kontrol etmediğiniz sürece PKK-PYD'nin lojistiğini kesemezsiniz. PKK-PYD tüm lojistiği Irak'tan alıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Erbil üzerinden uçaklarla indirdiği lojistiği Suriye'ye gönderiyor. Bu petrol de yine bu hattı kullanarak Irak'a sokacak. Ama harekat devam edip de Ruslar acele etmeseydi ve Irak sınırı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne girseydi o zaman bu petrolün dışarıya götürülme şansı olmayacaktı ve ABD açısından da belki tamamıyla çekilme söz konusu olacaktı. Zaten Trump ilk açıklandığında biz çekiliyoruz tamamıyla ne yaparsanız yapın dedi. Ama işte bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye anlaşması sonrası, Rusların bölgeye girmesi sonrası ABD bunu fırsat olarak gördü. Baktı ki Ruslar bazı yerlere yerleşiyor. Esed rejimi bazı yerlere yerleşiyor. Artık Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir iletişim kalmadı sınırda Suriye topraklarında. Bunu bir fırsat olarak gördü ve tamam ben Türkiye ile durumu hallettim Suriye üzerinde artık benim sorunum yok. O petrol alanlarını kontrol etmek için yeniden Suriye'de kalıyoruz diye strateji değiştirmiş oldu. Aslında böyle bir plana ilk bir zamanlarda yoktu. Hatta bazıları basında ne diyor? Diyorlar ki işte Amerika Birleşik Devletleri terk ettiği üslere yeniden geliyor, geri dönüyor. Evet, geri dönüyor. Bu Rusların stratejisinin hatalı olmasından dolayı geri dönüyor. Onlar ama Türk ordusu oraya girseydi geri dönmeyecekti. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri bu harekatı Rakka'ya kadar sürdürecek. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı söylediğinde ya da Savunma Bakanımız söylediğinde bizim harekatın sınırı yok demişlerdi. Yani PKK-PYD bitene kadar, Suriye topraklarında tamamıyla etkisiz hale getirilene kadar bu süreç devam edecek diyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından da baktığımızda onlar da bir denge sağlayabilmek amacıyla kendilerince işte Türkiye ile anlaşıp Türkiye'nin talepleri ve isteklerinin önemli bir kısmını kabul edip bu en büyük müttefikiyle tabiri caizse krize girmekten ya da dalaşmaktan kurtulmuş oldu bu anlamda. Şimdi süreç Rusya açısından gerçekten hani zor bir sürece girdik. Hani Rusya'nın bölgede hem Türkiye'yi memnun etmek zorunda, hem Esed rejimini memnun etmek zorunda. Bir de Ruslar işin kötü tarafı PKK-PYD ile de kötü olmak istemiyorlar. Yani PKK-PYD ile bir silahlı çatışma içerisine girmek istemiyorlar. Belki Rusların bakış açısıyla baktığımızda, Ruslara sorduğumuzda da onlar şöyle diyor. Ya işte biz niye girdik buraya? Şöyle Türkiye ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Esed rejimi ordusu arasında bir silahlı çatışma çıkarsa Suriye'deki siyasi barış süreci tamamıyla sona erecekti. Anayasa Komitesi başarısızlıkla sonuçlanacaktı. Ayrıca bölgeye İran kuvvetlerinin, Hizbullah başta olmak üzere, gelme ihtimali vardı. Biz bu bölgelere girerek bunu engellemiş olduk ama bu Türkiye'ye bir faydadır. Hayır, aslında ilk bakışta Rusların bakış açısıyla bir faydaymış gibi gözüküyorsa da bu hem Türkiye açısından hem de Ruslar açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına bir süreç işliyor. Onu özellikle vurgulamak lazım Arzu Tuktuğan. Ama gelişen süreçler, Suriye'deki dengeler sanki Amerika Birleşik Devletleri lehine dönmüş gibi. Herkes ABD çekildi, kaybetti gibi bakıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri planlı bir, yani Trump'a bakarak biz ABD'nin politikalarını değerlendiriyoruz. Bu yanlış bir bakış açısı. Trump'ı biraz hafife alıyorlar bazı insanlar. Yani onun tavırları, hareketleri işte çok böyle karmaşık, tek düze, plansız bir devlet yönettiğiyle ilgili görüşlerin ortaya atılmasına neden oluyor ama bu uzmanların yanıldığını ben söylemek istiyorum. Hayır, planlı bir hareket ediyor. Sadece zamanı ve mekanı bekliyor Trump ve bunu seçiyor. Ve yaptıkları, dikkat edin, Trump'ın şu yaptığı ABD'ye zarar verdi dediğimiz bir şey var mı? Ekonomik ve askeri olarak. Yok. Evet. Tüm tavırları, tüm kararları Amerika Birleşik Devletleri açısından hem ekonomik bir kazanç hem askeri bir kazanç. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Küçük bir sınırda hem PKK-PYD'yi küçük stratejik bir devlet haline getirmek istiyor ama bunu yaparken de Türkiye ile krize girmek istemiyor. Sınırdan uzaklaştı. Ben dedi ki sana 30 kilometreyi verdim. Şimdi de diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, bakın biz müttefikiz sizinle. Biz size 32 kilometrelik hatta Tel Abyad'da Resulayn arasında 120 kilometre işte genişliğinde istediğinizi verdik. Ama siz Ruslardan istediğinizi alamadınız diyor.
Evet.
Çünkü Ruslar size sadece 10 kilometre verdi. Ve 10 kilometrede de PKK-PYD'yi çıkaramadılar diyor. Biz çıkardık. Onlar çıkarmadı. Siz şimdi Ruslarla dostuz, stratejik anlamda ilişki kuruyoruz diyorsunuz. Hangimiz daha diyor size dostuz bağlamda bu argümanı kullanmaya başladılar ve diğer taraftan da PKK'yı o Deir-i-Zor Rakka hattında özel federasyon içerisinde bir devlet haline getirip o bölgeden İran güçlerinin, Hizbullah'ın İsrail ve Ürdün bölgesine, Golan Tepelerine kadar olan hatta genişlemesini, ilerlemesini engellemek istiyorlar. Böyle bir şey. Bir taraftan da Kuzey Irak yönetimini, Irak yönetimini de PKK-PYD üzerinden kontrol etmek istiyorlar. Denetim altında tutmak istiyorlar. Bu bir tehdit. Kuzey Irak yönetimi içinde, yani Barzan içinde PKK bir tehdit. Çünkü zamanında Kuzey Irak'ta bunlar bir darbe yapmaya kalkıştılar Barzani'ye karşı. Hı hı. Hatta bundan dolayı şu bugün günümüzde Sincar, işte PKK-PYD'lerin Şengal dediği bölge ikinci Kandil olarak nitelendiriyor ve Kuzey Irak Barzani yönetimi onlara karşı bir önlem alamıyor, gücü yetmiyor. Yani PKK varlığı Kuzey Irak'ın göbeğinde bir tehdit olarak duruyor ve ABD onlara izin veriyor. Onlarla da görüşüyor. Bir taraftan da Fişabur sınır kapısı ve aşağıdan olmak üzere orada bir lojistik hattı oluşturup Suriye'de PKK-PYD varlığını da güçlü tutuyor. Ama Suriye'de siyasi barış peki bu yeni dönemde ortaya çıkacak mı? Biliyorsunuz Anayasa Komitesi toplandı Cenevre'de. Çalışmaya başladı. İşte Rusya'dan yapılan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan açıklamalarda işte sürecin tamamlanacağıyla ilgili bir takım gelişmeler var. Ama son dönemdeki bu Suriye'deki Türkiye, Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Körfez ülkeleri dediğimiz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin devreye girmek istemesi, hatta ve hatta Avrupa Birliği'nin, Polonya başta olmak üzere bir takım ülkelerin, Almanya gibi, Fransa gibi Suriye'nin iç politikasına yönelik tavırları sanki anayasanın bu kısa sürede yazılmayacağını, 2021'deki Suriye'deki seçim sürecinin anayasa yazılmadan yine eski anayasayla Esed rejiminin varlığının da devam ettiği bir süreçle gidileceğiyle ilgili bir şey gösteriyor.
Ne sonuç çıkar bunda? Öyle olursa eski anayasayla.
Eski anayasayla Esed rejimi devam eder. Esed rejiminin devam etmesi İsrail için avantaj. Amerika Birleşik Devletleri de Esed'in kalmasını istiyor. Niye? Çünkü kriz, Suriye'deki kriz Amerika Birleşik Devletleri açısından tercih edilen bir şey. İran da kalmasını ister Esed'in ve krizin devam etmesini ister. Neden? Çünkü Suriye'de bir barış olursa İran'a ihtiyaç yok. Suriye'de bir barış olursa Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç yok. Suriye'de barış olursa İsrail istediği gibi operasyon yapamaz Suriye'de. O anlamda bu ülkeler bu krizi derinleştirecek, mutlaka gelecek bu bir yıl içerisinde yeni politikalarla, bir takım sıcak çatışmalarla, bu İdlib'de olabilir, Suriye'nin kuzeyinde olabilir, başka bölgelerde olabilir, o Suriye'deki çatışma ortamını daha da derinleştirmek için bir takım stratejiler ortaya koyacaktır. Bunu şimdiden söyleyelim Arzu Türkdoğan. Tabii bir de yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dile getirdiği gibi orta bir güvenli bölgenin imarı var. Yani bizdeki mültecilerin oraya yerleştirilmesi, geri dönmesi ki Sayın Cumhurbaşkanı 2 milyon civarında diyor bunu. İşte Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri de diyor ki sadece oradan göç edenler diyor oraya yerleştirebilir. Şimdi bir bakış açısında da bir farklılık var. Ne demek yani? ABD oraya geçip de siz nereden gittiniz? Tel Abyad'dan. Sadece Tel Abyad'dakiler yerleşir mi? Böyle bir anlayış mı lan mı biz oraya Türkiye'deki mültecileri göç ettireceğiz? Evet. Bu çok saçma bir bakış açısı. Burada da sanki bir kriz çıkabilir. Aynı şeyi Avrupa Birliği ülkeleri de söylüyor. Hem kendi ülkelerine mülteci almıyorlar, hem para vermiyorlar. Onun üstüne bir de hani Türkiye'nin o 3,5 milyon mülteciyi Suriye'ye tekrardan geri dönmek için çabalarına karşı da her gün kendilerince yeni bir politik manevrayla bu durumu daha da hani engelleyecek, krize sokacak bazı argümanlar ortaya çıkarıyorlar. Ama Türkiye ABD'ye yapılan bu ziyarette teklifi nasıl oldu? Gelin biz Birleşmiş Milletler çatısı altında oraya bir maddi bir kaynak ayırsın Birleşmiş Milletler. Amerika Birleşik Devletleri bunu desteklesin. Biz orada işte şehirler, sanayi bölgeleri, eğitim sahaları, sağlık sahaları yapıp böylece Türkiye'deki 2 milyon mülteciyi oraya kaydıralım. 2 milyon mültecinin kayması demek Avrupa Birliği'nin de rahatlaması anlamına gelir. Diğer ülkelerin de rahatlaması anlamına gelir. Bir de Suriye'ye geri dönüş için, güven için, işte can güvenliklerinin sağlanması dolayısıyla göçü de durduracaktır bağlamında. Ama burada da tabii ki mesela bu hafta Esed bir açıklama yaptı. Biz Suriye'nin imarı için İran, Çin ve Rusya'yı öncelikli olarak kullanacağız. Şimdi diğer taraftan Avrupa Birliği diyor ki biz oraya hani imarı için sadece Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği üzerinden bir şey sağlayabiliriz diyor. Rusya bu geçmiş haftalarda Sayın Putin İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyarete gelin, buraya maddi kaynak sağlayın, burayı yeniden imar edelim diyor. Türkiye'nin kendi planı var. Bakın bir karmaşık, Suriye'de kimin ne yapacağı, nasıl bir projeyle yapacağıyla ilgili bir yarış var. Ama burada nasıl sonuçlanacak ona bakmak lazım. Bazıları şunu eleştiriyor. Ya diyor Amerika Birleşik Devletleri FETÖ liderini tutuyor. PKK-PYD ile işte mücadele etmiyor. Bir taraftan bize bir sürü ambargo yapıyor ama biz işte ABD ile iyi ilişkiler kuruyoruz. Bakın Salih Yılmaz olarak ben Amerika Birleşik Devletleri'ne dair bir görüşüm olabilir. Ama Profesör Doktor Salih Yılmaz olarak görüşüm farklıdır. Devlet yöneticilerinin kendi kişisel görüşleri farklıdır ama devleti yönetirken devlet adamı olarak devletin çıkarları bir yıl öncesiyle bir yıl sonrası değişebilir. Yani bizim ABD ile olan ilişkilerimize, Rusya ile olan ilişkilerimize de bu şekilde bakmak lazım.
Peki, biraz daha geniş perspektiften bakmakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.